Şebnem Kuşağı. Hazırlayan ve sunan Ömer Faruk Demireşik.
Erkam Radyo'nun muhterem dinleyicileri, Bir Şebnem Kuşağı programında daha sizlerle beraberiz. Sizlere tarihte mühim izler bırakmış peygamberlerden bir tanesi olan, kıyamete yakın da onun eseri izi ortaya çıkacak olan bir peygamberden bahsedeceğim. Hazreti Zülkarneyn Aleyhisselam. Fakat onun hayatına geçmeden önce bu peygamberin ve yaşadıklarının Kur'an-ı Kerim'de zikredilmesine sebep olan bir hadiseyi, bir sebebi nüzulü anlatacağım. Şöyle ki, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Mekke'de peygamberlikle vazifelendirildiği zaman Mekkeliler onun davetini, söylediklerini yalanlamışlardı. Peygamberimiz de bazen kıyametle ilgili, daha sonraki olacak hadiselerle ilgili, ahiret gününün ahvaliyle ilgili bilgiler verirken, bir taraftan da geçmiş kavimlerin başlarından geçen bir takım hadiseleri Kur'an'ın kendisine haber vermesiyle insanlara anlatıyordu. Yahudilerden, İranlılardan bahsediyordu. Fakat Mekkeli müşrikler İslam'la, Kur'an'la mücadele ederken Peygamberimizin bu söylediklerinin yalancı çıkartmanın derdine düştüler. Aynı zamanda onun anlattıklarının dışında ona bir takım sorular hazırlayarak insanlar gözünde onu mahcup etmek, aslında yalancı bir insan olduğunu, peygamberlik iddiasına bulunan, kuru iddiada bulunan bir insan olduğunu ortaya çıkarmak için ellerinden gelen bütün her şeyi kullandılar. Bu manada Mekkeli müşrikler daha önce kavgalı oldukları, kendi putlarını hakaret etmesi sebebiyle bir türlü yıldızlarının barışmadığı Yahudilere müracaat ettiler, durumu anlattılar ve Yahudiler de aslında hakir gördükleri, putlara taptıkları için küçük gördükleri bu Mekkelilere, putperestlere karşı adeta lojistik destekte bulundular. Bu da şunu gösteriyor. Müşrikler İslam karşısında her zaman bir bütündür. Gayrimüslimler, Müslüman olmayan kimseler bir ümmettir, bir millettir. İslam'a karşı gerektiğinde bir araya gelip beraberce hareket etme noktasında her zaman ortak bir payda bulabilirler. Bu yüzden hak birdir, batıl ise o da toplandığında hepsi birdir. Her ne kadar renkleri farklı farklı da olsa, gökkuşağının renkleri gibi ayrı tonları da olsa, aslında İslam'a karşı mücadele gerektiğinde hepsi bir araya gelip tek şemsiyenin altında birleşebilirler. İşte bu manada Mekkeli müşrikler de aslı kitaba dayanan, vahye dayanan, peygambere dayanan Yahudiler İslam'a karşı bir araya geldiler. Ve Yahudiler müşriklerin bilmediği bazı konularda onlara taktik vererek şöyle dediler. Siz gidin o peygamberlik iddiasında bulunan insana bazı konularda sorular sorun. Mesela Ashab-ı Kehf kimdir? Zülkarneyn kimdir? Ve ruh nedir diye. Şayet o Ashab-ı Kehf ve Zülkarneyn ile ilgili size net, tam bilgiler verirse, ruhun mahiyeti hakkında da kısmen cevap verirse, gerçekten peygamberdir, ona uyun. Yok, bunların hepsine de net cevap vermeye kalkar ya da bunların hepsini inkar ederse, bunların bir hakikati yoktur diye yanlış cevaplar verirse, o zaman bu adam tam bir sahtekardır. Buna yaklaşmayın. Aksi halde ona itaat edebilirsiniz, dedi Yahudiler. Bu durum aslında onların elinde bir ölçü olduğunu, bir insanın peygamberlik iddiasıyla ortaya çıktığında onu hangi ölçülere göre değerlendirip gerçek peygamber olup olmadığını anlayabileceklerini göstermektedir. Aslında yine kendi kitapları Tevrat ve İncil Allah tarafından gönderildiği şekliyle onlara son peygamber geldiği zaman ona iman ve itaat etmelerini emretmektedir. Fakat Yahudiler olsun, daha sonra peygamberimizle karşılaşan başka dönemlerde, başka yerlerde Hristiyanlar olsun, peygamberimizin peygamberliğini yakinen görmüş, anlamış olmalarına rağmen, hatta Kur'an-ı Kerim'in ifadesiyle kendi öz evlatlarından daha iyi bilmiş olmalarına rağmen, çeşitli sebeplerle peygamberimize iman etmekten, tabi olmaktan yüz çevirmişlerdir. Bu da onların helak olmalarına veya imtihanı kaybetmelerine sebep olmuştur. Şimdi bu meseleyi bir tarafa bırakıp biz devam edelim anlatmaya. Mekkeliler bu taktikleri Yahudilerden öğrenip peygamberimize gelirler. Ve ona hiç bilmiyormuş gibi Ashab-ı Kehf kimdir diye sorarlar. Zülkarneyn kimdir diye sorarlar. Ve ruh nedir diye onun mahiyeti hakkında bilgi isterler. Peygamberimiz daha önceki devirlerde, daha önce bu ve benzeri sorularda biraz bekler. Cebrail aleyhisselam eğer kendisine gelir, vahiy olarak, Kur'an-ı Kerim ayeti olarak veya gayr-ı metlu, yani Kur'an-ı Kerim ayeti olmayan vahiy bilgisi şeklinde bu sorulara cevaplar verirdi. Peygamberimiz yine böyle yaptı. Bekledi. Cebrail aleyhisselam bu sorular hakkında kendisine bilgi vermedi. Bunun üzerine peygamberimiz yarına kadar gelir bilgi verir diye o insanlara, Mekkeli müşriklere, yarın gelin sizin sorduklarınıza cevap vereyim dedi. Ertesi gün oldu. Mekkeliler tekrar geldiler. Peygamberimiz yine bekledi mahcup bir şekilde. Yarın gelin, yarın söyleyeyim dedi. İkinci gün de geldiler. Fakat hikmet, Allah'ın hikmeti, yine bir vahiy gelmedi. Cebrail aleyhisselam ikinci günde kendisine uğramadı. Yarın gelin, inşallah yarın vereceğim bilginizi deyince, inşallah tabirini üçüncü defada kullanınca Allah-u Teala Cebrail aleyhisselamı gönderdi. Cebrail aleyhisselam da kendisine üçüncü gün bu üç soru hakkında bilginin bulunduğu Kehf suresini indirdi. Bu üç soru, yani Ashab-ı Kehf, Zülkarneyn ve Ruh, Kur'an-ı Kerim'de Kehf suresinde teferruatlı olarak anlatılmaktadır. Biz de yeri geldiği zaman inşallah bunları biraz daha açacağız. Ama bizim bugünkü mevzumuz Zülkarneyn aleyhisselam olduğu için ona bir geçiş yapalım. Burada bir nükteyi işaret edip geçelim. Şöyle ki, ilk günlerde Mekkeliler peygamberimizin peygamberliğini test etmek için sorularla geldiğinde, eğer peygamberimiz hemen peşinen cevap verebilmiş olsaydı ya da inşallah demeden onlara hemen ertesi gün cevap vermiş olsaydı, belki de İnsanların bazıları şunu söyleyecekti. Evet, Muhammed bir kitaba bakıyor veya kendisi uyduruyor veya cinlerle temas halinde onlarla görüşüp bize netice bildiriyor diyebilirlerdi. Fakat Kur'an-ı Kerim bu iddiayı tamamen reddetmektedir. Kur'an-ı Kerim Allah tarafından indirildiğini, peygamberin Kur'an ayetleri üzerinde herhangi bir tasarrufu, eklemesi veya çıkartması olamayacağını açıkça beyan etmiştir. Dolayısıyla inşallah demeden peygamberin Kur'an-ı Kerim hakkında yarın gelin söyleyeyim diye bir beyanda bulunması peygamberlik nübüvvet şerefine aykırı bir davranıştır. Ve bu hususta zaten ayet-i kerime inşallah demeden yarın şunu yapacağım diye kesin konuşma şeklinde peygamberimiz de ikaz etmiştir. Bütün işler, bütün icraatlar, bütün insanın karar verdiği, uygulamayı düşündüğü şeyler aslında Allah'ın iradesine, onun isteğine, dilemesine ve halk etmesine, yaratmasına bağlıdır. Bir insan ne kadar isterse istesin, ne kadar çok karar verirse, azmederse etsin, fakat Allah onu murad etmemişse, onu gerçekleşmesine izin vermemişse, halk etmemişse, yaratmamışsa, insanın sadece istemesi, çok istemesi yeterli olmaz. Bu manada Peygamber Efendimizin de Kur'an-ı Kerim hakkında bilhassa yarın gelin Kur'an-ı Kerim'den size bunun bilgisini vereyim veya vahiy olarak size bildireyim demesi Kur'an-ı Kerim'e karşı bir ön yargı oluşturabilirdi. Ve bu noktada Peygamberimizin konumunun ne olduğunu o günkü müşriklere de daha sonraki Müslümanlara da veya müşriklere de haber vermesi açısından bu hadise çok ibretlidir. İşte Kehf suresi ana hatlarıyla bu üç konu hakkında bilgi vermektedir. Ashab-ı Kehf'i biliyorsunuz, işte belli bir imanlı topluluk. Bunlar kendi kavminin yaşayışından bıkmışlar, Allah'ı bulmuşlar ve kendi devirlerindeki zalim idareciye de meydan okuyarak bir mağaraya sığınıyorlar ve orada Allah-u Teala bunları muhafaza ederek 300 küsür yıl orada yaşatıyor. Daha sonra ortaya çıkıyorlar ve insanlara ibret olarak bir işaret, Allah'ın varlığını ölümden sonraki dirilişi gösteren bir işaret, bir alamet, bir ayet olarak Kur'an-ı Kerim'e zikrediliyor. Bu Yahudilerin de bildiği bir kıssa. İşte Kur'an-ı Kerim ana hatlarıyla bunu anlattıktan sonra ilk sorularına cevap buluyorlar. İkincisi biraz sonra anlatacağımız Zülkarneyn Aleyhisselam. Üçüncü soru da ruh nedirdi? Ruhun mahiyeti hakkında insanlara, insanlığa çok az bir bilgi verilmiştir buyuruyor ayet-i kerimede. Bunda da yine Yahudilerin işaret ettiği şekilde ruhun tam olarak bilinemeyeceği meselesi var. Aslında bu cevapları aldığında gerçek bir peygamber olduğunu anlamış olmalarına rağmen Mekkeli müşrikler de, putperestler de, Yahudiler de iman etmiyorlar. Bu da onların nasipsizliği. Şimdi Kur'an-ı Kerim'de Kehf suresinde bir kısmı hayatı anlatılmış olan Zülkarneyn Aleyhisselam'la ilgili de kısa kısa bilgiler verelim. Çünkü Zülkarneyn Aleyhisselam Kur'an'ın kıyamet alametlerine işaret eden Yecüc Mecüc kavmiyle ilgili de hayatında nükteler, ibretler olan bir peygamber. Geçmişte yaşamış bir insan olmasına rağmen geleceğe de işaretler gönderen bir insan. Zülkarneyn kelime itibariyle iki karn sahibi insan demek. Karnın Arapça iki anlamı var. Bir tanesi boynuz demek. Karneyn iki boynuz demek. Zülkarneyn iki boynuzlu manasında. Bir rivayete göre Hazreti Zülkarneyn miğferinde boynuz gibi işaretler olduğu için bu isimle yad edilmiştir. Bir başka rivayete göre ise karn kelimesinin anlamlarından yola çıkarak iki asır, iki yüzyıl sahibi manasında Zülkarneyn demektir. Bu da yine Şark ve Garbı, yani Doğu ve Batı'yı dolaşması, 200 yıla yakın hayat sürmesi veya 200 yılı etkisi altına alacak büyük hadiseler meydana getirmesi sebebiyledir. Hazreti Zülkarneyn'in gerçek adının İskender olduğu da rivayet edilmiştir. Hazreti Zülkarneyn bir peygamber midir yoksa bir veli midir? Burası ihtilaflıdır. Peygamber olduğunu, veli olduğunu söyleyenler de var. Fakat İskender isminden yola çıkarak bunu M.Ö. 3. asırda Makedonya'da doğmuş Büyük İskender isimli Romalı hükümdarla karıştırmamak gerekir. Pek çok yönden birbirinden ayrılmaktadır. Çünkü Hazreti Zülkarneyn ile Makedonyalı Büyük İskender bir kere çağları birbirinden çok farklıdır. İkincisi, Makedonyalı İskender Aristo'nun talebesidir, putperesttir, ahlaksız bir insandır. Onun da dünya çapında büyük yolculukları olmasına rağmen bütün doğuyu, bütün batıyı ele geçirmiş olma sıfatı yoktur. Hazreti Zülkarneyn ise insanlara şefkat ve adaletle hükmeden, Allah'ın emirlerini yerine getiren, gerçekleştiren, tek bir ilah olarak Allah'ı kabul eden ve zulümle değil cihatla yol alan bir insandır. Dolayısıyla her ne kadar ortak isim İskender ismini kullanmış olsalar da Kur'an-ı Kerim'in bahsettiği Zülkarneyn aleyhisselam Makedonyalı Büyük İskender değildir, olamaz. Hazreti Zülkarneyn büyük bir fetih hareketi meydana getirmiştir. Batıya ve doğuya seferler yapmıştır ve dünyanın o günkü bilinen sınırlarına kadar yolculuk yaparak bütün dünyayı Allah'ın emri altında, iradesi, idaresi altında toplamıştır. Kurtubi'nin tefsirinde rivayet edildiğine göre yeryüzünün tamamına sadece 4 kişi hükmetmiştir. Bunlardan ikisi mümindir, ikisi de kafir. Mümin olanlar Hazreti Zülkarneyn aleyhisselam ile Hazreti Süleyman aleyhisselamdır. Kafir olanlar da Nemrut ve Buhdünnasır'dır. Beşinci olarak dünyayı hükmedecek kimse de Mehdi aleyhisselamdır. Tevbe suresinin 33. ayet-i kerimesi buna işaret etmektedir. Evet, biz şimdi kısa bir ara verelim. Daha sonra sadece Hazreti Zülkarneyn aleyhisselamın hayatı üzerine son bölümü yaparak bugünkü programımızı da noktalayalım. Şimdi kısa bir ara. Evet muhterem dinleyicilerimiz, Zülkarneyn aleyhisselamın nasıl bir hayat sürdüğüyle ilgili Kur'an-ı Kerim'in rehberliğinde yolumuza devam edersek, biraz önce ilk bölümde anlattığım Kehf suresinde şöyle geçmektedir. 83 ila 84. ayetleri. Bir de sana Zülkarneyn'den sual ediyorlar. De ki, size onun haberlerinden bir kısmını nakledeceğim. Gerçekten biz onu yeryüzünde iktidar sahibi kıldık ve ona ulaşmak istediği her şeyi elde etmenin bir yolunu verdik. Gerçekten Hazreti Zülkarneyn aleyhisselam önce batıya sefere çıktı. Önüne çıkan her kavimle mücadele ede ede adeta güneşin battığı son ufka, denizle birleştiği yere vardı. Allah ona bir takım farklı ihsanlarda bulunmuştu. Ona beyaz ve siyah sancak ihsan edilmişti. Gündüz giderken siyah sancağı arkasına koyduğunda peşi sıra büyük bir karanlık meydana geliyordu. Onu takip etmeye çalışan düşman orduları bu karanlık içinde kaybolup mağlup oluyorlardı. Yine geceleyin yola çıktığında da beyaz bayrağı ordusunun önünde dalgalandırıyordu. Böylece kendisinin ve ordusunun önü aydınlanıyor ve gece karanlığında büyük baskınlar yaparak önlerine geçirdik kavimleri mağlup ediyorlardı. Zülkarneyn aleyhisselam bu şekilde yol alarak batıya kadar vardı. Kehf suresinin yine devam eden ayetlerinde o batıya doğru bir yol tuttu. Nihayet güneşin battığı yere vardığı zaman güneşi sanki kara bir balçıkta batıyor buldu. Orada bir kavme rastladı. Biz ona dedik ki, ey Zülkarneyn, onları ister cezalandırırsın, istersen onlar hakkında iyi davranırsın. Zülkarneyn aleyhisselam oradaki insanları hidayete davet etti. Bir kısmı hemen iman ettiler. Kalan bir kısmı ise isyan etti ve mücadeleye başladı. Hazreti Zülkarneyn o mücadele eden toplulukla savaştı, cihad etti. Onları mağlup edince o mücadele eden topluluğun da büyük bir kısmı iman etti. Bu şekilde Batı seferi neticesinde pek çok insan Müslüman olmuş oldu. Kehf suresinin 87 ila 88. ayetleri mealen yine şöyle. O da demişti ki, kim haksızlık ederse muhakkak ona azap ederiz. Sonra Rabbine geri döndürülür. O da onu görülmemiş bir azap ile cezalandırır. Fakat her kim de iman edip salih ameller yaparsa buna da mükafat olarak en güzel akıbet vardır ve ona emrimizden kolay, güzel ve yumuşak sözler söyleriz. Yani Allah onu batıdaki yolculuğu esnasında karşısına çıkan kimseleri ister cezalandırmasını, isterse iyi davranmasını muhayyer bıraktığında, tercih etme hakkını ona verdiğinde o hemen peşinen cezalandırma veya iyi davranmayı seçmemiş, onları Allah'a davet etmiş. Bunun mukabilinde insanlar eğer Allah'ı seçmişlerse iyi davranmış, yok inkarda, isyanda kalmaya devam etmişlerse onlarla da mücadele etmişti. Batı'da bu şekilde sınırlara ulaştığında artık insan elinin ulaşmadığı denize noktalanan kara parçalarına vardığında orada vazifesinin bittiğini anladı. Bu sefer rotasını tam tersi istikamete, doğuya doğru döndürdü. Sonra doğunun en uç noktasına kadar devam etti. 89 ila 91. ayet-i kerimelerde şöyle. Sonra yine bir yol tuttu. Güneşin doğduğu yere varınca onun kendilerini sıcaktan koruyacak bir siper nasip etmediğimiz bir halk üzerine doğduğunu gördü. İşte Zülkarneyn böyle yüksek bir hükümranlığa sahip idi. Onun yanında ne var ne yoksa biz hepsini ihate etmiştik, biliyorduk. Evet, bu ayet-i kerimede ifade buyurulan güneşin doğduğu yere varınca onun kendilerini sıcaktan koruyacak bir siper nasip etmediğimiz bir halk üzerine ifadesi Zülkarneyn aleyhisselamın arka arkaya pek çok yeri fethede de gittiğini, nihayet medeni hayatın sona erdiği, iptidai, çıplak, evsiz barksız insanların yaşadığı mıntıkaya kadar vardığını gösterir. Bu da o günkü şartlarda doğunun en son noktasıdır. Burada insanlar güneş kendilerine isabet edince, vurunca mağaralara veya denize giriyorlar. Kendilerini bu şekilde güneşin ışıklarından, şiddetli sıcaktan korumaya çalışıyorlardı. Güneşin harareti azalınca dışarıya çıkıp ihtiyaçlarını, maişetlerini karşılamaya çalışıyorlardı. İşte Bu şekilde hem Allah'tan uzak hem de medeniyetten nasipsiz bu kavimle karşılaşınca Zülkarneyn aleyhisselam onları da İslam'a davet etmişti. Ve onları da bir kısmı yine iman ettiler. Daha sonra kuzeye doğru sefer yaptı. Burada yabancı dille konuşan bir topluluk vardı. Onlarla da tercüman vasıtasıyla konuştu. Nihayet bu iki ana kutup, yani doğuyla batı dışında kuzeye yaptığı seferler neticesinde orada da farklı bir grupla, farklı bir toplulukla karşılaştı. Bu insanlar Yecüc ve Mecüc isimli yaratıkların kendilerini rahatsız ettiklerinden dolayı şikayet ettiler. Bizi, dediler, bu Yecüc ve Mecüc kavminden korur musun, kurtarır mısın? Kur'an-ı Kerim'de bu kısımda şöyle anlatılır ki, yine Kehf suresinden devam edersek 92 ila 93. ayetleri. Sonra yine bir yol tuttu. Nihayet iki dağ arasına ulaştığında onların önünde hemen hiçbir söz anlamayan bir kavim buldu. Ey Zülkarneyn, dediler, Yecüc ve Mecüc bu ülkede bozgunculuk yapıyor. Bizimle onlar arasında set yapman için sana bir vergi vermeyi teklif ediyoruz. Ne dersin? O da şöyle cevap verdi. Rabbimin bana verdiği imkanlar sizin vereceğinizden daha hayırlıdır. Siz bana beden kuvvetiyle yardımcı olun da sizinle onlar arasına sağlam bir set yapayım. Bana demir kütleleri getirin. Zülkarneyn iki dağın arasına demir kütleleriyle doldurtup dağlarla aynı seviyeye getirince körükleyin, dedi. Onu ateş haline getirince bana erimiş bakır getirin de üzerine dökeyim, dedi. Artık o Yecüc ve Mecüc'ün ne setti aşmaya ne de onda delik açmaya güçleri yetmedi. Zülkarneyn şöyle dedi. Bu Rabbimden bir rahmettir, bir lütuftur. Rabbimin tayin ettiği vakit gelince bunu yerle bir eder. Rabbimin vaadi mutlaka gerçekleşecektir. Okuduğum son kısımlar da yine Kehf suresinin 94 ila 98. ayet-i kerimeleri. Bu ayet-i kerimelere baktığımız zaman bir kavim var. Bu kavim Yecüc Mecüc adlı topluluktan şikayetçi, muzdarip, onların baskınlarından, zulümlerinden bezmiş durumda. Hazreti Zülkarneyn o mıntıkaya geldiğinde kendisine müracaat ediyorlar ve bizi bu Yecüc Mecüc kavminden kurtar. Biz artık bunlardan bizar olduk, diye şikayet ediyorlar. Hazreti Zülkarneyn aleyhisselama bir ödeme yapmayı, vergi vermeyi, kendi imkanlarını Hazreti Zülkarneyn'e tahsis etmeyi istiyorlar. Yeter ki bizi bundan kurtar, diyorlar. Fakat Hazreti Zülkarneyn müstani davranıyor. Bana, diyor, Rabbimin verdiği ihsan, ikram, lütuf yeterlidir. Sizden maddi bir şey beklemiyorum. Ama illa bir şey yapmak istiyorsanız, yardımda bulunmak istiyorsanız, bana elinizdeki maddi imkanları değil de bedeni gücünüzü tahsis edin. Bu şekilde hep beraber Yecüc Mecüc kavmine karşı bir set yapalım. Onları iki dağ arasına hapsedelim. Ve bu set için bana demir getirin. Sonra bunu körükleyelim. Ateş sıvı kıvamına getirelim. Ardından yine bakır getirin. O demirle bakırı karıştıralım. Böylece Yecüc ile Mecüc kavminin bulunduğu mıntıkaya bir set çekelim. Bu sette Setti Zülkarneyn ismi de verilir. Bu şekilde onları bulundukları bölgeye hapsedelim, der ve hep beraber buna girişirler. Sonuçta onların yapmış olduğu bu set Yecüc Mecüc kavmini buraya hapseder. Yecüc ve Mecüc ile ilgili Kur'an-ı Kerim'deki bu rivayetlerden, bu ayetlerden bir tanesi de Enbiya suresinin 96. ayet-i kerimesidir. Nihayet Yecüc ve Mecüc setleri açıldığı ve onlar her tepeden akın ettiği zaman şeklinde devam etmektedir ayet-i kerime. Şimdi bu Kur'an-ı Kerim'in haber verdiği bir millet, bir topluluk. Hadis-i şerifler ise bunu biraz daha açıklamış. O Yecüc ve Mecüc kavmi nedir, kimdir, nasıl özellikleri vardır, ne zaman ortaya çıkarlar, ortaya çıktıklarında insanlar ne gibi sıkıntılarla karşılaşır, bunları uzun uzun anlatmış. Biz şimdi bu Yecüc ve Mecüc kavmiyle ilgili geleceğe, kıyamete yakın ortaya çıkacak alametlerden de birkaçını anlatalım. Çünkü bölümün başında zikrettiğimiz gibi Hazreti Zülkarneyn kıssası sadece geçmişe değil, aynı zamanda geleceğe de işaretler sunuyor. İşte bu Yecüc Mecüc kavmi kıyamet alametlerinden bir tanesidir. Kötü ve belalı iki millettir. Yüzleri yassı, gözleri küçük, kulakları çok büyük, boyları kısa, sayıları çoktur. Kıyamete yakın yeryüzünü istila edeceklerdir. Bu kavim adeta set yıkılıp yeryüzüne yayılacağı esnada çok ani doğumlarla sayıları bir anda artacak, sineklerin pislik üzerinde birden çoğalması gibi onlar da çoğalıp yeryüzünü istila edeceklerdir. Şu an nerededirler, hangi kavimdir bunu biz bilemiyoruz. Bu Allah'ın ilminde olan, ancak O'nun bildiği bir ilim, bir gizli ilim. Vakti geldiğinde bu Seddi Zülkarneyn ismi verilen Hazreti Zülkarneyn'in bir toplulukla beraber inşa etmiş olduğu, demir ve bakırla yoğurup set haline getirdiği yer, yerle bir olacak ve oradan yeryüzüne yayılacak Yecüc Mecüc kavmi. Mekke, Medine ve Kudüs hariç yeryüzünün bütün mıntıkalarını, bütün şehirlerini istila edecekler. Geçtikleri yerleri yiyip içip kurutacaklar. Etrafını fesada uğratacaklar. İnsanlar bunlardan kaçacak. Bir kısmı bunların elinde yok olacak. Çekirgeler gibi her tarafa yayılıp haşerat gibi her şeye zarar verecekler. İşte bu kavmin özelliklerini Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kıyamet alametlerini anlattığı Tirmizi ve İbn-i Mace'de geçen bir hadis-i şerifte şöyle ifade ediyor. Yecüc ve Mecüc, Zülkarneyn aleyhisselamın yaptığı setti her gün oyarlar. Tam delip çıkacakları esnada başlarında bulunan reis, bırakın artık delmeyi, bugünlük bu kadar yeter, delme işini yarın yaparsınız der. Onlar bırakıp gidince Allah setti daha sağlam bir şekilde eski haline getirir. Böylece günler geçer. Kendilerine takdir edilen müddet dolar, yani kıyamet yaklaşır ve onların insanlara musallat olmalarının murad edildiği vakit gelir. O zaman başlarındaki reis, haydi dönün, yarın inşallah setti deleceksiniz der ve böylece ilk defa inşallah tabirini kullanır. Biraz önce anlatmıştım. İnşallah tabiri, yapılacak işin, gelecekte yapılacak işin Allah'ın iradesine bağlanması insanın aczini, itirafıdır. Yarına ait, geleceğe ait planlarının tamamen Allah'ın izni ve muradına bağlı olduğunu beyanıdır. Peygamber Efendimiz de bu noktada Kehf suresinin inişiyle ilgili bu talimi, bu terbiyeyi almıştır. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem devamlı şöyle buyuruyor. O gün dönüp giderler, ertesi gün geldikleri vakit setti ne halde bırakmışlarsa o şekilde bulurlar. Yani Allah-u Teala tekrar setti düzeltmez. ve o günkü çalışma sonunda yarım bıraktıkları işi tamamlarlar ve seddi delerler. Açılan delikten insanların üzerine boşanırlar. Önlerine çıkan suları içip kuruturlar. İnsanlar onlardan korkup kaçar. Yecüc ve Mecüc göğe bir ok atar. Bu ok kana bulanmış olarak kendilerine geri döner. Bunun üzerine şöyle derler: yeryüzünde olanları ezim ezim ezdik. Semada olanları da alçaltıp alt ettik. Allah onları enselerinden yakalayacak bir kurtçuk gönderir. Bu kurt onları toptan helak edip her birini parçalanmış halde yere serer. Muhammed'in nefsini elinde tutan zata yemin ederim ki, yeryüzünde bütün hayvanlar onların etinden yiyerek canlanır, sütlenir ve semirir. Evet, kıyametin kopmasına yakın zuhur edecek şeyler Miraç gecesinde Peygamber Efendimiz'e yine haber verilmiştir. Miraç hadisinde bunun uzun uzun detayları da var. Deccal çıkmadan kıyamet kopmaz buyuruyor Peygamberimiz. Yecüc Mecüc çıkmadan yine kıyametin kopmayacağını bildiriyor. Bu manada Yecüc Mecüc kıyamet alametlerinden bir tanesidir. Biz şimdi kıyamet alametleri mevzusunu daha fazla uzatmadan Zülkarneyn aleyhisselamla ilgili son kısma geçelim. İşte Hazreti Zülkarneyn dünyaya bu şekilde doğuya, batıya, kuzeye seferler yapıp hepsine hakim olduktan sonra bir müddet daha yaşamış ve nihayet her ölümlü insan gibi, her beşer gibi Allah'ın muradı tecelli etmiş ve o da vefat etmiştir. Fakat vefat etmeden önce şöyle bir vasiyeti vardır. Çok ibretliktir vasiyeti. Beni yıkayın, kefenleyin. Sonra da bir tabuta koyun. Yalnız kollarım dışarıya sarkık kalsın. Hizmetkarlarım arkamdan gelsin. Hazinelerimi de katırlara yükleyin. Halk benim son derece ihtişamlı bir saltanat ve dünya mülküne sahip olmama rağmen kabre eli boş gittiğimi, hizmetkarlarımın da hazinelerimin de bu dünyada kalarak benimle beraber gelmediğini görsün. Bu yalancı ve fani dünyaya kanıp aldanmasın. Söyledikleri aynen yapıldı. Alimler bu vasiyeti şöyle tefsir ettiler: arkamdan gelen ordular ile doğu ve batıya hakim oldum. Maiyetimde birçok hizmetçi ve sayısız asker vardı. Hiçbiri emrimden dışarıya çıkmadı. Dünya baştan başa benim idarem altındaydı. Sayısız hazinelere sahip oldum fakat dünya nimetleri kalıcı değildir. İşte gördüğünüz gibi dünya malı dünyada kaldı, mezarıma eli boş gidiyorum. Sizler ahirette faydalı olan hayırlı işleri yapmaya çalışın. Evet, Hazreti Zülkarneyn aleyhisselam zırh yapıp satar, kendi elinin emeğiyle geçinirdi. İhtiyacından fazlasını da infak ederdi. Rabbim şefaatlerine nail eylesin. Zülkarneyn aleyhisselamın yaptığı seferlerde karşılaştığı bir tuhaf hadise daha var. Çok kısaca onunla nakledip programımızı noktalayalım. Zülkarneyn aleyhisselam bir sefer esnasında ölüm endişesini ve nefs engelini aşarak tamamen Allah'a tevekkül içinde yaşayan bir kavme uğradı. Oradaki insanların dünya serveti namına altın, gümüş gibi hiçbir şeyleri yoktu. Rızıklarını sebzeden temin ederlerdi. Sebzeleri korumakla da çok ihtimam gösterirlerdi. Herkes kendi mezarını kazar, her gün onu temizler ve ibadetlerini burada yaparlardı. Yani ölüme her an hazır bir hayat sürerlerdi. Zülkarneyn aleyhisselam bunların hükümdarlarını çağırttı. Hükümdar, ben kimseyi istemiyorum. Beni isteyen de yanıma gelir, dedi. Zülkarneyn aleyhisselam bu söz üzerine hükümdarın yanına giderek, ben seni davet ettim. Niye gelmedin? Diye sordu. Hükümdar, sana bir ihtiyacım yok. Olsa gelirdim, dedi. Bunun üzerine Zülkarneyn aleyhisselam, bu haliniz nedir? Sizdeki bu hali kimse de görmedim, dedi. Hükümdar, evet, biz altın ve gümüşe kıymet vermiyoruz. Çünkü baktık ki bir kimsenin eline bunlardan bir miktar geçince, bu sefer daha fazlasını isteyerek huzuru bozuluyor. Onun için dünyalık peşinde değiliz. Zülkarneyn aleyhisselam, bu mezarlar nedir? Neden bunları kazıyor ve ibadetlerinizi burada yapıyorsunuz? Deyince hükümdar, dünyalık peşinde koşmamak için bunu böyle yaptık. Mezarları görüp de günün birinde oraya gireceğimizi hatırlayınca her şeyden vazgeçeriz, dedi. Niçin sebzeden başka yiyeceğiniz yok? Hayvan yetiştirseniz, sütünden, etinden istifade etseniz olmaz mı? Diye sordu. Hükümdar, midelerimizin hayvanlara mezar olmasını istemiyoruz. Bitkilerle geçimimizi sağlıyoruz. Zaten boğazdan aşağı geçtikten sonra hiçbirinin tadını alamayız, diye cevap verdi. Burada bu kavmin tercihi anlatılıyor. Fakat Allah genel olarak insanlara helal cinsinden birçok geniş imkanlar vermiştir. Sebzeleri, meyveleri helal kıldığı gibi hayvanları, hayvanlardan meydana gelen et, süt ve benzeri ürünleri de helal kılmıştır. Bu onların tercihidir, yaşayışıdır. Bu İslam'ın verdiği cevaz sınırlarının sadece bir kısmını tercih etmişlerdir. Bu belki onların yaşayışıdır. Fakat her halükarda bu dosdoğru bir usul değildir. Sadece ibretlik olması için bu rivayet hadis-i şeriflerde nakledilmiştir. Şimdi biz burada Hazreti Zülkarneyn'e yaşadığı cihat dolu, meşakkat dolu hayatını bir kenara koyalım ve inşallah önümüzdeki hafta yine peygamberlerin ibret ve hikmet dolu hayatlarından bir başka peygamberle yolumuza devam edelim. Peygamberlerin belki de en çok çile çekenlerinden birisi olan Hazreti Yusuf aleyhisselamı ve Hazreti Yakup aleyhisselamı önümüzdeki programlarda inşallah işlemeye çalışacağız. Bu programın yayınlandığı zaman artık Ramazan ayı başlamış oluyor. Rabbimiz inşallah oruç ibadetimizde Ramazan günlerinde bereketli geçirmeyi nasip etsin. Bu aylardan, bu mübarek günlerden istifade etmeyi, gerektiği gibi bunların hakkını, layıkını vermeye çalışmayı hepimize nasip etsin. Gelecek programda görüşünceye kadar Allah'a emanet olunuz muhterem dinleyiciler.
Ömer Faruk Demireşik'in takdimiyle Şebnem Kuşağı programını dinlediniz.